Şifaya Yolculuk. Hazırlayan ve sunan Didem Turgut.
Şifaya Yolculuk'ta buluştuk yine sizlerle. Bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucunda halkın hastalıklardan korunmak ve onları tedavi edebilmek için doğal, çevresindeki her türlü maddi ve manevi aracı kullandığı saptanmış bunca yıl. İnsanlar hastalıklardan korunmak ve hastalıkları tedavi etmek amacıyla tabii kaynaklı bitkiler, hayvansal maddeler, madenler, şifalı sularla dinsel görünümlü tedavi yöntemleri gibi birçok yöntemleri kullanmış. Gözlem ve deneme yoluyla elde edilen bu bilgiler yüzlerce yıl, birikerek kültür vasıtasıyla kuşaktan kuşağa aktarılmış. İnsanımız yaşadığı hastalıklarda atalarının tecrübesini de kullanmışlar ve hekim gibi davranmışlar. Halen günümüzde de bu tedavi yöntemleri kullanılmakta. İşte onlardan bir tanesi homeopati. Ülkemizde ne kadar bilinmekte homeopati? Bitkisel bir tedavi yöntemi midir? Nasıl uygulanmaktadır? Bu ve benzeri sorular. Birazdan cevaplarını bulacak, kimlerle bulacak? Sayın Doktor Günnur Başar ve Sayın Doktor Öznur Aksakal. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.
İyi bir gözlemle fark edilen gerçek bulgular ve sistematik yaklaşım iyileştirme sanatının temelidir diyor Hahnemann.
Evet.
Böyle başlayalım mı? Buradan yola çıkarak homeopati nedir?
Biz homeopatiyi doğal, tedavi edici, yan etkisiz ve bütünsel bir tedavi yöntemi olarak tanımlıyoruz. Yani doğal bir yöntem diyoruz çünkü doğal maddelerden elde ediliyor. İşte bitkiler, hayvan dokuları, mineraller. Bir tek bitkilerden yapılan ilaçlar değil yani. Bütünsel bir yöntem diyoruz. Herhalde en zoru bunu açıklamak. Çünkü bizim modern tıp anlayışımız insanları endikasyona yönelik yani bölüm bölüm tedavi ediyor. İşte siz gözünüz hastaysa ayrı bir ilaç, mideniz hastaysa ayrı bir ilaç, astımınız varsa ayrı bir ilaç, baş ağrınız varsa hepsi için ayrı uzmanlık alanları var ve teker teker uzmanlara gidip tedavi alıyorsunuz. Halbuki modern tıptan çok daha eski olan homeopati ve ondan da eski olan daha bütünsel yöntemler var. Onlara göre aslında biz bir bütün olarak hastalanıyoruz. Yani bünyesel bir tedavi, o kişiye özgü bir tedavi. Sizin bütün görünen hastalıklarınız aslında sizin yaşam gücünüzün hastalanması sonucu oluyor. Ve homeopatide bu yaşam gücünü tedavi eden, orada eksik kalan enerjiyi yerine koyan bir yöntem.
Çok eski bir yöntem değil mi? 200 yıllık
diğerleriyle kıyaslanınca çok eski bir yöntem değil. İşte 220-250 yıllık bir yöntem. Ama bu yöntemin içinde işte Çin tıbbının, Hint tıbbının hatta işte İbn Sina'nın bahsettiği daha Pisagor'dan bu yana gelen bütün prensiplerin bütünsel prensibin holistik diyoruz yer aldığı bir yöntem.
Sanki enerjiyle bağlantılı bir sistemin içerisinde homeopati.
Şimdi biz genel olarak bilgi tıbbı diyoruz aslında. Bu yöntem de hep doktorlar tarafından geliştirilmiş bir yöntem. Yani Samuel Hahnemann da doktordu. Ondan sonra homeopatiyi geliştiren birçok insan Kent, Burke, Clark, Herring hepsi doktordular ve son derece gözlenebilir prensiplere dayalı olarak yapılan bir şey. Tabii ki bizim bedenimizin bir bilgi sistemi var. Yani nasıl ki bir bilgisayarın bile bir bilgi sistemi varsa bir bilgisayar her bozulduğunda biz bilgisayara sökmeye kalkmıyoruz. Yani ne diyorlar işte bilgisayarcılar yeniden program yükleyin diyorlar. Ve aslında homeopati bunu yapan bir şey.
Yani bizim size iyileşme bilgisi. Bizim programımız da o zaman homeopati midir hocam? Homeopati ile bağlantı kurarak o sistemi...
Homeopati yalnızca bu bilgi sistemindeki bozuklukları tanıyan, bunu sistematize eden ve o sistem yani onun sonunda gördüğümüz semptomlara uygun olarak size hangi ilacın gerekli olduğuna karar veren bir yöntem.
Peki yani, ilaçlar homeopati bu yöntemin diyorsunuz, adı. İlaç diye mi isimlendiriyorsunuz?
Remedi diyoruz biz genellikle. Çünkü homeopatideki ilaçlar dediğim gibi bütünsel bir şifa amacıyla veriliyor ve bir bütüne hitap ediyor. Dediğim gibi sizin astımınız varsa işte aynı zamanda baş ağrınız aynı zamanda cilt döküntünüz varsa bütün bunlar size özgü hastalıklar ve homeopatik bir ilaç aldığınız zaman belli bir sırayla belki hepsi aynı anda değil ama hepsinin bir süreç içinde ortadan kaybolduğunu görüyorsunuz. Şimdi bizim modern tıp anlayışımız yalnızca endikasyona ve semptomlara yönelik olduğu için semptomları ortadan kaldırmaya yöneliktir. Örneğin işte siz grip olsanız ve eczaneye gitseniz her bir semptom için bir ilaç alırsınız. Yani burun akıntısı için bir ilaç, işte baş ağrısı için bir ilaç, boğaz ağrınız için bir tane ağrı kesici, ateşiniz için bir tane ateş düşürücü, bir tane antihistaminik, bir tane antibiyotik.
Bu kadar ilaç içince de zaten o mide ne hale gelir? Düşünmek lazım.
Evet, uzun süreli hastalıklara daha büyük problem tabii ama kısa süreli küçük bir hastalık için bile bu kadar çok ilaç alıyorsunuz. Çünkü her bir semptoma bir ilaç. Oysa semptomların
İyileşebilmek
orada...
İyileşebilmek adına doğal olarak bunu
yapıyoruz. İşte onunla iyileşmiyorsunuz, onu anlatmaya çalışıyorum.
Evet.
Çünkü bunu semptomlar özellikle... ortadan kalkıyor ama hastalık ortadan kalkmıyor. Yani sizin aldığınız ağrı kesici sizin ağrıyı hissetmenizi engelliyor. Ağrının sebebini ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla ağrı kesicinin etkisi hani birkaç saat sürüyor. O arada siz kendinden iyileşiyorsunuz. Bu akut bir hastalıksa çoğu zaman. Ve düşünüyorsunuz ki ağrı kesici bunu tedavi etti. Ama kronik bir hastalıksa şeker hastalığı gibi, tansiyon hastalığı gibi her gün ilaç kullanmanız gerekiyor. Çünkü semptomun ortadan kalkması hastalığın tedavisi anlamına gelmiyor. Yani Hanıman'ın söylediği en önemli şey buydu. Sizin yaşam gücünüz bu hastalığı tekrar tekrar üretiyor. O zaman ona yönelik bir şey yapmak gerekiyor. Ona başka bir düzenleme yapmak gerekiyor. Yani semptomları ortadan kaldırmak başka bir şey, hastalığı tedavi etmek başka bir şey. O anlamda modern tıp kronik hastalıkların hiçbirine bir tedavi sunmuyor. Yani siz 3 gün tansiyon ilacı içip de 3. gün iyileşmiyorsunuz. Öyle bir şey yok yani.
Uzun bir süre kullanmak durumundasınız.
Evet, akut hastalıklarda aslında kendiliğinden iyileşiyorsunuz. O sırada semptom görünmez oluyor yalnızca. Halbuki bizim semptomlara ihtiyacımız var. Yani ateşin orada olmasının bir anlamı var. Siz ateşle iyileşiyorsunuz. İşte ishalin bir anlamı var. Çünkü onu vücudunuzdan atmanız gerekiyor. Bütün semptomların aslında bir anlamı var. Ve bazen de semptomu ortadan kaldırmak o kadar da iyi bir şey değil. Dolayısıyla homeopati semptomun size zarar veren kısmını yok eden ama hala sizin semptomla hastalıkla mücadele etmenizi sağlayan ve ondan iyileşmenizi sağlayan bir şey. Nasıl ki bir enfeksiyon hastalığı geçiriyorsunuz mesela ve bağışıklık kazanıyorsunuz ve tekrar hastalanmıyorsunuz. Aslında bu yaşam gücünün yaptığı bir şey ve her hastalık için aynı şeyi yapma kapasitesine sahibiz biz. Yeter ki organizma iyileşmesi için şans tanıyor. Ama sürekli ilaç verirseniz bu şansı tanımamış oluyorsunuz.
Homeopatide bütünseli ele almak gerekiyor.
Evet.
Bütünsel olarak hastalığın temeline inmek gerekiyor anladığım kadarıyla.
O kişinin temel duygularına, temel hastalanma biçimine, temel fiziksel semptomlarına
bunun içinde
inmek
o zaman
gerekiyor.
Psikolojik durumlar da dahil olmak üzere bedenin tüm yansıması.
Tabii biz üç düzlemde sağlıktan bahsediyoruz. Fiziksel, duygusal, zihinsel sağlık. Ve hepsi birbiriyle bağlantılı aslında. Hiçbiri diğerinden ayrı değil yani. Sizin bir ağrınız varsa duygusal durumunuz da çok iyi olmaz. Ve duygusal durumunuz kötüyse bir süre sonra vücudunuzda da ağrılar olur. O yüzden her ağrısı olan antidepresan da veriyorlar zaten aynı zamanda. Yani tıpta da bu gerçekleri biliyoruz. Yalnızca bunları nasıl iyileştireceğimizi bilmiyoruz.
Günümüzde homeopati, çok yaygın.
Evet, buna dair bir yöntem. Yani sizin bütün duygusal, fiziksel, kronik olan bütün şikayetlerinizi iyileştirebildiği gibi ve bunu tek bir dozla, tek bir seferde kullanılarak yapabildiği gibi akut hastalıklarda da yani düşseniz işte bir yerinizi çarpsanız arnika alabilirsiniz, bir alerjik reaksiyon olsa hapis alabilirsiniz. Çok kısa sürede de akut hastalıklarda iyileştirici. Yani ilaç gibi çalışan bir kısmı var. Kronik hastalıklar için de uzun dönemli şifaya yol açan orada daha uzun sürede çünkü o hastalık birkaç yılda oluşuyorsa homeopatide de onu birkaç günde iyileştiremezsiniz ama sonunda iyileşen bir kısmı var.
Evet, bir soru geliyor aklıma. Homeopati ne kadar tanınıyor, ne kadar biliniyor ülkemizde? Bunu dinleyicilerimize de sorduk. Bir kulak verelim onlara, bakalım ne demişler. Sonra onu sizinle konuşalım. Şifaya yolculuk devam ediyor.
Homo empati mi dediniz? Homo insan demek değil mi? İnsanın birini birine yerine koyması gibi bir şey değil mi?
Bilemedim. Neymiş o? Ay bunu bilmiyorum.
Ne bileyim mi?
Bilmiyorum.
Gerçekten ilk defa duydum bu kelimeyi, bilmiyorum.
Homeopati... Yani duymuştum bir yerlerden ama net olarak hiçbir fikrim yok.
Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, Günnur Başar, Öznur Aksakal bizlerle birlikteler. Onlarla birlikte homeopatiyi konuşuyoruz. Sorduk homeopati nedir diye. Farklı farklı cevaplar. Çok fazla bilinmediği ortaya çıktı.
Evet,
ne diyorsunuz hocam?
Aslında Türkiye'de 10-15 yıldır homeopatiyle ilgilenen hekimler var. Ama henüz halk için çok yeni. Gerçi dünyada çok yaygın bir yöntem homeopati. Dünya Sağlık Örgütü 3 tedavi alanını aslında alternatif tıp olarak tanımlıyor. Bunlar işte Hint tıbbı, Çin tıbbı. Çin tıbbı da bir tek akupunktürden oluşmuş değil aslında. Hint tıbbı da bir tek bitkilerden değil. Yani bütün olarak bunlar ve homeopati. Homeopati bunların arasında dünyada en yaygın olanıdır. Yani Hindistan'da bile Ayurveda'dan daha yaygındır homeopati. Ve dünyada şu ana kadar 3 ülkede yok deniyordu işte. Irak, İran ve Türkiye. Neyse Türkiye'de olacak artık Sağlık Bakanlığı'nda bu mevzuatı kabul etmesiyle.
Yönetmelikte yer aldı. Evet. Nasıl bir uygulama sistemi söz konusu?
Yönetmelik bu tamamlayıcı geleneksel tedavilerin uygulamasına ilişkin bir yönetmelik. Dolayısıyla doktorlar tarafından uygulanabilir. İşte gerek ünite denen özel muayenehane biçiminde çalışan yerlerde, gerekse üniversiteler ve devlet hastanelerinde tamamlayıcı yöntemlere ait birimler oluşturulacak. Ve orada doktorlar bu yöntemleri uygulayabilecekler. Yani özet olarak.
Peki kaç yıldır ülkemizde uygulanmakta homeopati? Hem size sormak istiyorum hem de Öznur hocama sormak istiyorum. O nasıl dahil oldu bu sistem uygulamasına? Buyurun, önce sizden alayım Günür hocam.
Dediğim gibi ya, 15 yıldır Türkiye'de çalışan hekimler var bu konuda ya da yurt dışında eğitim almış homeopatlar var. Biz de 7 yıl önce homeopati derneğini kurduk ve bu şekilde eğitimler de veriyoruz.
İşte. Doğal olarak bu eğitimler sonrası da homeopatlar yetişiyor mu?
Evet, başladı, yetişiyor. Evet, bu 3 yıllık uzun bir eğitim ama işte Öznur Hanım da almıştı bu eğitimi.
Evet. Öznur Hocam, siz nasıl buluştunuz homeopatiyle?
Nasıl buluştum homeopatiyle?
Siz onkologsunuz
evet,
değil mi?
Ben onkoloğum, radyasyon onkoloğum ama yaklaşık 25 sene kadar kemoterapi de yaptım. Aslında yani bir klinik onkolog gibi çalıştım. Çalıştığım bu kadar yıl içerisinde gözlediğim bir şey vardı. Aynı tedavi yapıyorduk. Her şey eşitti aslında. Hasta biçimi, tümörün çapı, yaşı, her şeyi. Fakat tedaviye yanıt çok farklıydı. Kimisi çok iyi cevap veriyordu. Kimisi iyi yanıt vermiyordu. Ya da benim araştırdığım, özel araştırmalarım sonucu diyeyim. Travmaları araştırıyordum. Hastalanmadan önce başlarından geçen ciddi bir şey var mı? Bunun içinde yangından tutun da aldatılmaya kadar aslında çok geniş heyfazede büyük üzüntülerin olduğu. Bunları da bir dipnot olarak alıyordum. Ya da travma sonrası bir meme kanseri vakası olduğunda biraz şaşırıyordum. Çünkü bizim klasik kitaplarda öyle bir bilgi yok. Yani travma sonrasında memeye bir tümörün geliştiği. Fakat hasta da ısrarla bunu söylüyordu. Yani en az hastaların %2'si 3'ü kadar meme kanser vakaları. Bu yüzden başka bir şey daha olmalı diye düşünmeye başladım aslında. 10 sene kadar önce bu düşünce başladı. Araştırmadan önce beni fitoterapiye doğru itti. Acaba öyle bir eğitim mi alayım?
Tamamlayıcı bitkilerle.
Çünkü hastalarımızın aslında çoğu bu tür tedavileri alıyordu. Fakat bize çok az söylüyorlardı. Korkuyorlardı herhalde belki karşı çıkacağız diye. Sonuçta yolum homeopatiyle kesişti. Tesadüflere aslında inanmıyorum ama tam bu arayış içerisinde. Benden bir sene önce eğitime başlamış bir onkolog arkadaşımla bir kongrede karşılaştım. Ve onun bu eğitimin birinci yılını tamamladığını, ikinci yılına geçtiğini öğrenince kesinlikle hemen orada olmalıyım dedim. Ve daha eğitim süresine 3 ay kala başını ağrıtmaya başladım dernek sekreterinin. Her iki günde bir kaydımı yapın, kaydımı yapın diye. Ve daha ilk dersten, Gündür Hanım'la tanıştığım ilk dersten benim çok önce burada olmam gerekiyordu sonucuyla çıktım ve eğitime öyle devam ettim. 2011'de başladım eğitime. Geçen sene mezun oldum.
Şimdi ve uygulama yapıyor musunuz?
Uygulama şöyle, yani yasaların bize verdiği ölçülerde, hastaların bana sorduğu ölçülerde yapabiliyorum. Ama şöyle söyleyeyim size, onkoloji hastalarına başladım. Onlara her şeyi anlatarak bunun herhangi bir yan etkisinin olmadığını, onların yaşam kalitesini arttıracağını ya da tedavilere ait yan etkilerini önleyeceğini veya tedavi edebileceğini anlatınca çoğu zaten hazır, dediğim gibi bir sürü bitki, sular vesaire kullanan hastalar. Şimdi daha hiç olmazsa bilimsel platforma taşınmış oldular. Ve bu amaçla da 1 Ekim'den itibaren tamamen kendimi onkolojiden ayırıp homeopati dünyasına adamaya karar verdim. İnşallah Gündür Hoca'yla beraber bu işi yürüteceğiz.
Peki inandırma konusunda durum nedir hocam? Hani inanıyorlar dediniz biraz önce ama mutlaka inanmayanlar da
çok güzel
vardır.
Bir soru. Şöyle, hayır, hastaların tamamı inanıyor aslında. İnanmayan benim onkolog arkadaşlarım. Çünkü
tıp doktorlarında bir sorun
evet,
var
o
bu
problem,
durumda.
Yani onlara da hak veriyorum. Belki ben de işte 7-8 sene öncesine kadar böyleydim. Çünkü interaksiyon diye bir şey var. Yani kemoterapi ilaçları ya da radyoterapiyle reaksiyona giren bazı maddeler var, ilaçlar var, bitkiler var. Çok masum gibi görünen şeyler bile aslında yan etki yapabiliyor. Böyle bir şey zannediyorlar. İlk iş herhalde onların bir yan etkisinin olmadığını inandırmakla başlayacağız. Çünkü gerçekten böyle bir interaksiyonu yok. Bu 2010'da Avrupa Kanser Kongresi'nde de yapılan bir meta analizde iletildi. Ve en az 8 çalışmada da herhangi bir yan etkisinin olmadığı, bir interaksiyona girmediği kanıtlandı. Ve bu da dediğim gibi daha bir güvenilir bir kaynak. Çünkü herkes kanıta dayalı tıp istiyor. İşte alın size meta analizi yani.
Çok doğru. Evet. Peki bu
tıp doktoru arasında... Bir de şunu söylemek istiyorum ben. Bunun inanmakla bir ilgisi yok aslında. Yani biz en çok ilaçlara inanıyoruz. Zaten yani homeopati inansanız da inanmasanız da çalışan bir şey. Yani biz bunu çocuklarda, bebeklerde, ilaç aldığını bilmeyen kişilerde kullanıyoruz. Hatta hayvanlarda da kullanılıyor homeopati ve çok başarılı sonuçlar alınıyor. Dolayısıyla
o da çok ilginç.
Evet, inanmakla çok bir ilgisi yok. Biz en iyi sonuçları çocuklarda alıyoruz. Yani kanser çok göz önünde olan bir hastalık ama aslında popülasyonun çok küçük bir kısmı kanserden şikayetçi. Bu giderek artsa da şimdilerde. Aslında küçük çocuklar mesela durmadan hastalanıyor, durmadan antibiyotik kullanılıyor. Çok basit bir şey için bile senede 10 kez tekrarlayan antibiyotik kürleri veriliyor. Ve o çocuğun daha sonra buna bağlı geliştirdiği daha ciddi şikayetler oluyor. Ya da aşılara bağlı şikayetler oluyor. Mesela homeopati çocuklarda çok çok daha başarılı. Çünkü hakikaten daha yaşam gücü yüksek bir organizmayla çalışıyorsunuz. Dediğim gibi hayvanlarda da öyle. Ve bunun çok da bilimsel kanıtları var. Sağlık Bakanlığı'na da zaten biz bunları sunduk ve ya hastanın inanıp inanmaması, biz onları özellikle homeopati inandırmaya çalışmıyoruz. Yani biz onlara işte bir tedavi vereceğimizi ve sonuçlarını kendilerinin göreceklerini söylüyoruz.
Ama homeopatiyi de tanıtmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Bu çok önemli. Evet.
Üniversite bünyelerinde her yerde homeopatiyi anlatan kısa seminerler yapıyoruz. Şu anda üniversite bünyesinde Medipol Üniversitesi'nde de bir kursumuz var. Ayrıca dernekte yaptığımız bir kurs da var. Bir şekilde biz bu bilgiyi iletmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki bunun yaygınlaşması zaman alacak bir şey.
Peki 15 yıldır bu işin içinde olduğunuzdan bahsettiniz hocam. 15 yıl önce nasıldı yaklaşım, şimdi nasıl? Hem hastalar açısından sormak istiyorum hem de doktorlar açısından.
Çok değişmedi zannedersem. Çünkü tıp katı bir eğitim ve sizin düşünme biçiminizi de belirli biçimde şekillendiriyor. Ve onun dışında başka bir hastalanma ya da başka bir tedavi olamaz zannediyorsunuz. Oysa dediğim gibi bunlar binlerce yıldır bilinen şeyler. Biz ilaçları 50 yıldır biliyoruz. Ve ilaçların... Hani prospektüste yazan yan etkileri var. Bir de biliyorsunuz onlar bilinen yan etkileri. Bilinen ve istenmeyen. Ama bir de istenmeyen ve beklenmeyen yan etkiler var. Bunlar olduğu zaman ilaçlar piyasadan çekiliyor. Çünkü çok ciddi reaksiyon oluyor. İşte birinde karaciğer nekrozu oluyor. Ötekinde ölüme yol açan başka bir şey oluyor. Ve bunlar aslında anlaşılabilir şeyler değil. Aşılar da öyle. Yani aşıların da işte otizme kadar yol açan bir yan etkisi var. Ama bunlar herkeste olmuyor. Herkeste olsa piyasadan kaldırılırdı zaten. Yani sigaranın üzerinde öldürür yazıyor mesela. Hala insanlar sigara kullanıyor. Çünkü biliniyor bu etki kişiye özel bir etki. Yani herkes ölmüyor sigarada.
Evet.
Buna rağmen onun yüzden hala içilebiliyor. O yüzden bu kişiye özgü etkili ilaçların etkileri de öyle. Çoğun derece kişiye özgü etkilerdir. Ve bu kişiye özgü etkiler üzerinden çalışabilir. Homeopatik ilaç da böyle bir şeydir. Etkisiz tümüyle kişiye özeldir. O yüzden biz her hastalık için herkese aynı ilacı vermiyoruz. Yani o kişinin başka özellikleri farklı olduğu için herkese ayrı bir ilaç veriliyor bu sistemde. Bunu tekrar tekrar anlatmak gerekiyor. Yani yapısal tedavinin ne olduğunu, bünyenin ne olduğunu, bünyeye kronik hastalıklarda bünyeye özgü ilaç verilmesi gerektiği. Biraz zor anlaşıldığını düşünüyorum ama Avrupa'da şu anda Avrupa'da insanların yarısının homeopati kullandığı hesaplanıyor. Hatta çocuklarda bu oran %60 falan, yani bu çok çok yüksek.
Peki hangi hastalıklarda uygulanabiliyor ve kesin sonuçlar alınabiliyor?
Şimdi hiçbir konuda kesin sonuç söylemek yani bu haddimizi aşmak olur. Yani iyileştirme, çünkü iyileştirmek başka bir şey ve dediğimiz gibi bünyesel şifa birçok faktöre bağlı. Yani o kişinin yaşam gücüne, o hastalığın ne kadar zamandır sürdüğüne, başka hastalığın olup olmadığına. Ama biz tıbbın başarısız olduğu diyeyim, yani modern tıbbı kastediyorum. İlaç tedavilerinin başarısız olduğu, işte astım, migren, depresyon, insanların yıllar yılı ilaç kullanmak zorunda kaldığı birçok hastalığı birkaç ay gibi bir sürede Yani o günkü astım krizi hemen geçmez belki ama birkaç hafta içinde o astım krizlerinin azalarak ondan sonra da tümüyle yok olduğunu görüyoruz. Bunu tek bir ilaçla, tek bir doz yani tekrarlamadan yapabiliyor homeopati. Yeter ki o kişiye özgü ilacı bulalım.
Ha, şimdi onu soracaktım.
Homeopatideki problem bu yani endikasyonu koymak değil, o bünyeye özgü ilacı bulmak ve bu da uzun bir çaba gerektiriyor. Yani doktorlar ya da işte homeopatlar 2-3 saat süren hasta görüşmeleri yapıyorlar. O yüzden şu pratik sisteme uygulama konusunda problem var homeopatiyi. Onun için bu kadar başarılı olmasına rağmen insanların %100 homeopatiden faydalanamıyor. Bu teknik engeller de yüzünden. Yani 20 dakikada bir hasta gördüğünüz bir ortamda nasıl homeopatik görüşme yapacaksınız? Ama bizim bunu yapma şansımız var. Yani muayenehanelerde mümkün. Onun sonunda bir ilaca karar veriyoruz. Dolayısıyla homeopati doktor açısından emek isteyen bir şey. Yani hem hasta görüşmesi açısından hem eğitimi daha zor olduğu için emek isteyen bir şey. Ve ilaçlar da son derece ucuz olduğu için aslında sürekli para kazanmanın pompalandığı ilaç sektörü anlayışına uygun bir alan değil homeopati. Ve dünyada da homeopatik ilaç firmaları kimyasal ilaç üretmezler. İki dünya birbirinden tümüyle ayrıdır. Hı hı. Homeopatik ilaçların reklamı yapılmaz, o şekilde satılmaz. Çok daha etik ve gerçekten hani sağlığa saygı duyan ve kalpten hani başka insanları iyileştirmeye dileyen insanların bu işi yaptığını görüyorsunuz. O yüzden çok yaygın değil.
Şimdi dinleyicilerimiz diyor ki nasıl oluyor bu, nasıl bir uygulamadır? Ben geldim size, migren hastasıyım ve yıllardır bu ağrıyı çekiyorum. Ne yapıyoruz hocam? Bu uygulamadan biraz bahsedelim istiyorum.
Biz uzun bir görüşme yapıyoruz. Yani sizin bütün kişisel özelliklerinizi, geçirdiğiniz hastalıkları, başka diğer hastalıklarınızı, çünkü çoğunlukla bir tek migren olmuyor. Hayatta yaşadığınız problemleri, kişilik özelliklerini, işte sıcak soğukla ilişkinizi, nasıl besinleri tercih ettiğinizi falan uzun bir görüşme yapıyoruz. Yani birçok soru var burada sorulan. Dediğim gibi genellikle 1,5-2 saat tecrübeli biri için yeni başta belki daha uzun süren bir görüşme oluyor. Ve onun sonunda bu bilgileri bir tür analiz ediyoruz. Bu analizin sonunda da size en uygun gelecek homeopatik ilacı buluyoruz. Böyle özetleyebilirim.
Peki siz mi hazırlıyorsunuz ilacı?
Hayır, biz hazırlamıyoruz ilaçları. Yani belki kendileri hazırlayan homeopatlar vardır dünyada ama biz homeopatik ilaç hazırlamak uzun bir süreç. Kimyasal madde gerektirmiyor. Yani doğal maddelerden hazırlanıyor ama bunlar da ileri derecede sulandırılarak ve enerji dinamik bir hareket uygulanarak hazırlanıyor. Dolayısıyla ilaç hazırlama süreci uzun. Onun için biz hazırlanmış ilaçları tercih ediyoruz. Yurt dışından geliyor.
O zaman hastalarınız size geliyor, teşhis konuluyor, gerekli ilaçlar belirleniyor.
Teşhis koymuyoruz. Biz bir bünye tedavisi yapıyoruz.
Tamam. Hemen düzeltiyoruz. Bünye tedavisi yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra ilacımızı belirliyoruz. Yurt dışından geliyor.
Evet, hasta kendi ısmarlıyor ya da bizim elimizde olan bir ilaçsa veriyoruz.
O zaman yurt dışındaki dinleyicilerimiz bu anlamda çok şanslı.
Evet, onlar eczaneden alabiliyorlar bu ilaçları.
Evet, çok güzel. Peki bizde bu uygulama ne zaman hayata geçer? Böyle bir sistem söz konusu
şimdi
olacak mı?
Şimdi bu homeopatik ilaçların ruhsatlandırılması konusunda Sağlık Bakanlığı'nda İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü çalışıyor. Birkaç yıldır çalışıyorlar. Aslında Avrupa'da çok kolay ruhsatlanıyor bu ilaçlar. Çünkü Özden Hanım'ın da dediği gibi bir yan etkileri yok. Bunlar hem doğal maddelerden olduğu için hem de ileri derece sulandırdığı ve yalnız sizin bedeninizde çalışan bir ilaç olduğu için bir yan etkisi yok. Size yanlış bir ilaç bile versek homeopatide bir etkisi olmaz. Tıpta biliyorsunuz doğru ilaçların bile bir yan etkisi var. Ama henüz çok para kazanılan bir alan olmadığı için muhtemelen Türkiye'de çok fazla ısrar yok belki de bu ilaçları getirmek için. Ve Sağlık Bakanlığı da henüz bu yönetmeliği tamamlamış değil ama en kısa zamanda tamamlayacağını ve ilaçların eczanelerde bulunabileceğini umuyorum.
Peki Öznur Hocam, siz de artık uygulamalara başladınız. Zaman zaman bu ilaç temini konusunda sıkıntılar yaşayabiliyor musunuz? Var mı böyle?
Tabii o kadar durumlar? Çok yaygın bir kullanımımız yok henüz. Onun için elimizde var olan, dernekte var olan ilaçlardan ya da hastaların hepsinin hemen yurt dışı bağlantıları var. Onlardan getiriyoruz. Ama zaten yurt dışında akrabalar olan hastalar bu tedavi biçiminden haberdarlar. Orada bir kısmının hani tedavileri de nasıl olduğunu, nasıl elde edeceklerini de biliyorlar ve oradan getirebiliyorlar. Çünkü demin de Günüm dediği gibi eczanelerde alabiliyorlar. Özellikle akut kullanılan için olanlar, belki yapısal olanlar için bir homeopati.
Evet, belli bir reçetesi, dozun altındakiler reçetesi satılıyor. İnternetten de ısmarlanabiliyor.
Ben biraz da izin verirseniz onkolojideki kullanımla ilgili
onu
birkaç şey söylemek
size.
İstiyorum.
Buyurun,
dünyada
lütfen.
Çok yaygın bir pratik aslında. %60'ların üstünde bir oranla demin dediği gibi hocamızın da kullanımı var aslında tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin. Homeopati bunların ilk sırasında. Özellikle mesela Fransa'ya örnek verecek olursak, madem Fransa'dan, çocuklardan başladık. Şu an 400 binin üstünde kanser hastası kendi